Ayrım 5. Bu çocuk da deli değildi ya. İstenmediğini anlayınca çekip gidecekti elbet. Sabah Ece'nin sesiyle fırladım yataktan. Odada yalnız ikimiz varız. Diğerleri derse gitmişler. Bu ne rezalet diye bağırıyor Ece. Önce Cengiz'le ilgili yeni bir sorun var sanıyorum. Ama Ece'nin elindeki bira kutusunu görünce öfkesinin nedenini anlar gibi oluyorum. Baksana şuraya diye dünyanın yatağının altında sıralanmış boş bira kutularını gösteriyor. Sonra da bu işte payım varmış gibi bana yükleniyor. Seninki tam bir ayyaş. Geçen gün de içerken yakaladım. Yüzüne vurmadım. Bu kadar da olmaz ki. Tamam tamam diye yatıştırmaya çalışıyorum. Olmuyor. Yurt yönetimi duyarsa var ya, kapının önünde bulur kendini. Merak etme diyorum. Konuşurum ben onunla. Çantasını kaptığı gibi fırlayıp çıkıyor odadan. Boş bira kutularını kadın bir torbaya doldurup ağzını sıkıca bağlıyorum. İşlemediğim bir suça ortak olmanın huzursuzluğuyla koridorun sonundaki büyük çöp bidonunun dibine bırakıveriyorum. Ah dünya ah! Bulduğun her fırsatı böyle değerlendiriyorsun demek. Benim omuzlarıma nasıl bir yük bıraktığının farkında mısın acaba? Nasıl baş edeceğim seninle ben? Öğlene doğru tam çıkmaya hazırlanırken dünya geliyor. Son derece neşeli, cıvıl cıvıl. Anlaşıldı. Mutluyu oynuyor bugün. Kıpırda biraz koca tembel diye şakıyor. Dışarıda pırıl pırıl bir hava olduğundan bile haberin yoktur senin. Dersten önce manzarada oturup çay içmeye ne dersin? Gideriz diyorum gönülsüzce ama önce seninle konuşmam gerekiyor. Masanın başına geçip karşılıklı oturuyoruz. Sırtım kapıya dönük, gözlerimi pencerenin ötesinde uzak bir yerlere dikmiş, konuşacaklarımı toparlamaya çalışıyorum. Tam söze başlayacakken umulmadık bir şeyler oluyor. Dünyanın yüzü şeytan çarpmış gibi allak bullak, kaş göz işaretiyle bir şeyler anlatmaya çalışıyor bana. Ne var, ne oldu? Ece'nin sapığı diye usulca fısıldıyor dünya. Arkamı dönmemle Cengiz'le yüz yüze gelmem bir oluyor. Evet o, elinde gitarıyla kapının önünde dikilmiş, öylece duruyor. Bir süre şaşkınlık içinde süzüyoruz birbirimizi. İçgüdüsel olarak dünyayla el ele tutuşmuş, merakla bakıyoruz bu beklenmedik konağa. Neden sonra dile geliyor Cengiz? Ece nerede? Ece mece yok diye bağırıyor dünya. Nerede olduğunu da bilmiyoruz. Ben diye kekemeye başlıyor Cengiz. Onun için bir beste yapmıştım da. Öyle zavallı bir görünümü var ki acımamak elde değil. Şey diye devam ediyor. Madem Ece yok, onun yerine siz dinler misiniz şarkımı? Ne yapacağımızı bilmez bir halde kısa bir bakışma anını paylaşıyoruz dünya ile. Sert davranıp gitmesini söylesek ya saldırgan bir tavır girerse içine. En iyisi dinlemek galiba. Kız yurdunda gitar çalıp şarkı söyleyen bir erkek öğrenci. Gören olursa yanarız. Öncelikle odanın kapısını kapatıyor dünya. Masa başında Cengiz'le beraber garip bir üçlü oluşturuyoruz. Kabul edilmekten mutlu, gözleri ışıl ışıl, sandalyesine yerleşiyor Cengiz. Gitarın tellerinde gezinmeye başlıyor parmakları. Gözleri kapalı, yüreğinden kopup gelen dizelerin notaları dökerek tutku dolu aşkını anlatıyor. Karşısında gerçek aşkı olmasa da. Korku, hayranlık, acıma, birbirinin içinde erimiş, karmaşık duygularla dinliyoruz onu. Şarkının bitiminde aşk büyüsüyle buğulanmış bakışlarını bize çeviriyor. Beğendiniz mi? Yüzünde öylesine masum bir ifade var ki, içinde bulunduğumuz şartların tersliği umurunda bile değil. Bir kır kahvesinde dostlarına şarkı söylemiş de alkış bekliyor sanki. Beğendik anlamında başımızı sallıyoruz dünyayla. Gitmeli artık ama gitmiyor. Uzattıkça uzatıyor üstelik. Keşke Ece de duyabilseydi sesimi diye iç çekiyor. Ama siz söylersiniz ona, öyle değil mi? Cengiz, sana aşk şarkıları yazmış dersiniz. Birden patlayıveriyor dünya. Yetti artık diye bağırıyor. Şu durumda yakalanırsak Ece'nin değil bizim canımız yanacak. Yurt yönetimi bir duysun. O an biletin kesilir Cengiz Efendi. Yurt yönetimi. Aynı gün içinde birkaç saat arayla ikinci kez duyuyorum bu sözcükleri. Dünya ve Ece ilginç bir rastlantıyla birbirlerinden habersiz aynı dilde konuştu ikisi de. Yurt yönetimi duyarsa. Böyle bir durumda dünyanın bira kutularına mı yoksa Ece'nin kara sevdalısının odalarda serenat yapmasına mı daha çok kızarlar acaba? Kestirmesi güç. İçim içime sığmıyor. Gelecek hafta İzmir'e gidiyorum. 29 Ekim tatili. Hafta sonuyla birleşince 3 günlük bir soluklanma fırsatım olacak. Yanı sıra birike birike devasa boyutlara erişmiş özlemlerimize kısa bir mola. Annemler de sabırsızlıkla bekliyorlar beni. Canın ne istiyor, ne pişirelim soruları sıklaştı. Bunlara hiç gerek yok aslında. İzmir'imin havasını soluyarak yiyeceğim ekmek, peynir bile yeter bana. Yanımda sevdiklerim olduktan sonra... Geçen haftadan ayırttım yerimi. Tatil öncesi aşırı yığılma oluyormuş. Bugün gidip biletimi almaya hazırlanıyordum ki... Anıl böyle bir yorgunluğa katlanmama razı olmadı. Gidip hem kendinin hem de benim biletlerimizi alıverdi. O da Aydın'a gidecek tatilde. Dikkat et bu çocuğa, ikinci bir Cengiz olmasın başımıza diye sık sık uyarıyor dünya. Gülüp geçiyorum. Tanıdığım kadarıyla harika bir insan Anıl. Bana yönelik yakınlaşma çabalarını yadsıyacak değilim ama nerede duracağını iyi biliyor. Davranışları ölçülü. Keşke onun duygularını paylaşabilseydim. Ne var ki, zorlamayla olmuyor bu işler. Benim için Ece ya da dünya neyse, Anıl da o. Arkadaşım yani. Dünyanın kuşkularına katılmıyorum. Önünde Cengiz gibi bir örneğin olması da aşırılığa kaçmasını önlüyor Anıl'ın. Bizim yağmur odam diye başladığı konuşmalarda Cengiz'den söz ederken onu asla onaylamadığını açıkça gösteriyor. Ama kendini onunla ne derece özdeşleştirdiğini kestiremiyorum doğrusu. Bugün biletleri getirdiğinde çektiği zahmetin hatırına yurdun önündeki alçak duvarın üzerine oturup havadan sudan konuştuk biraz. Beni ürkütecek, rahatsız edecek tek söz çıkmadı ağzından. Ama çevrede gezinen bakışlarını yüzüme indirdiğinde göz bebeklerinde kopan fırtınaların da ayrımındayım. Görmemişi, anlamamışı oynuyorum. Kırılmasını, incinmesini istemiyorum çünkü. Onun belki de bin bir anlam yüklediği kısa sohbetimiz, dünyanın soluk soluğa yanımıza gelişiyle bölünüyor. Nedenini kestiremediğim garip bir telaş var dünyada. Kalk Eylül, kalk diyor heyecanla. Ayten Hanım odasında seni bekliyor. Ayten Hanım, annemle bana epey kök söktürdükten sonra yurtta kalma vizesi veren sevgili müdüremiz. Neden görmek istesin ki beni? Yoksa gözlerimiz aynı noktada, aynı kuşkuda birleşiyor dünyayla. Cengiz'in odamıza gelişiyle ilgili olabilir mi bu umulmadık çağrı? Göreceğiz bakalım. Ürkek adımlarla odadan içeriye süzülüyorum. Ayten Hanım makamına kurulmuş, kendisiyle bütünleşen o bildik asık suratıyla birilerine emirler yağdırıyor telefonda. Konuşması bitince sevecen bir tavırla bana dönüyor. Gel bakalım Eylül, geç otur şöyle. Yurda girdiğimden bu yana kısa merhabalaşmalar dışında ilk konuşmamız bu. Nasılsın yavrum? Alışabildin mi buralara? Teşekkür ederim diye geveliyorum ağzında. Alışmaya çalışıyorum. 29 Ekim tatilinde ne yapıyorsun? İzmir'e gidiyorum. Yüzünde iğreti duran geniş bir gülümsemeyle başını sallıyor. Tahmin etmiştim. Zaten nohut kadar olan gözlerini iyice kısıyor. Ne getireceksin bana İzmir'den? Birkaç küçük siparişim olacak da. Hiç beklemediğim bu sözler karşısında afallayıp kalıyorum. Oysa neler düşünmüştüm bu çağrı hakkında. Ama böylesi hiç aklıma gelmemişti doğrusu. Heykel gibi kıpırtısız duruşum, uygun yanıt bulmaktaki yetersiz halim farklı bir yola itiyor onu. En iyisi bu işi annenle konuşmak diye kestirip atıyor. Söyle ona akşam saatlerinde arayı versin beni. Dilim tutulmuş sanki. Ağzımı açıp tek söz edemiyorum. Onun da beklediği yok zaten. Küçük bir kağıt parçasının üzerine ev numarasını yazıp uzatıyor bana. Hayırlı yolculuklar. Kağıdı kaptığım gibi dışarı atıyorum kendimi. Neyse, buna da şükür. Ya korktuğumuz gibi Cengiz'in oda konseri için çağırmış olsaydı? Bundan sonrası annemi ilgilendiriyor. Bakalım nasıl çıkacak işin içinden? Hayret, benim kadar şaşırmadı annem. Tam tersi, son derece doğal karşıladı. Bekliyordum zaten dedi. İyi oldu, borçlu kalmayalım. Ardından da Ayten Hanım'la yaptığı telefon konuşmasının ayrıntılarını bana iletti. Nasılsa bir şeyler göndereceksiniz demiş. Hiç değilse işe yarar olsunlar. Salonu için kristal bir takım istemiş annemden. Kristal vazo, şekerli, kül tabloları. Lafım olur, bileğinin hakkıyla, alnının teriyle kazandı. İsteyecek tabii. Beni tek düşündüren dönüş yükümün ağır olacağı. Saçmalıyorum galiba. Amma da abarttım. Alt üstü birkaç zarif paket. Ayten Hanım için değmez mi? Otobüsün kalkışına saatler var daha. Yüreğimin sabırsız atışları erkenden terminale taşıyor beni. Bavulumu emanete bırakıp Taksim'e çıkıyorum. Gözüm saatte, bir türlü geçmek bilmeyen dakikaları sayarak amaçsızca dolanıp duruyorum. Terminale döndüğümde ortalığın cıvıltısı şaşkına döndürüyor beni. Yolcuların çoğu öğrenci. Hepsi de günden kazanmak için gece yolculuğunu seçmiş. Evlerine, memleketlerine kavuşacak olmanın coşkusuyla yaşıyorlar. Tam bir köşeye ilişiyorum ki içinde adamın geçtiği bir anons yankılanıyor kulaklarımda. Eylül Akçan, danışmaya lütfen. Kapının girişine doğru koşuyorum hemen. Bir emanetiniz var diyor danışmadaki kız. Merakla açıyorum uzattığı torbayı. Kocaman bir çikolata, tek bir kırmızı gül ve üzerine iliştirilmiş çiçek desenli şık bir kart. Anıl'dan, iyi yolculuklar diliyor bana. Yerime dönüp renkli kurdelelerle bağlanmış çikolata paketini açıyorum. Benim neyi sevdiğimi çok iyi biliyor Anıl. Çikolata fıstıklı, tadını çıkara çıkara kısa sürede bitiriyorum paketi. Sonra kalkıp elimdeki gülü danışmada çalışan kıza uzatıyorum. Yola giderken taşımak zor olacak diyerek, haksızlık mı ediyorum acaba Anıl'a? O güzelim kırmızı gülü saklamamı, hatta kurtarak bir yerlerde yaşatmamı beklemez miydi benden? Beklememeli. Böyle bir umut vermedim ki ona. Bizimkisi yalnızca basit bir çikolata paylaşımı. Keyifli tatlarda buluşup tüketildikten sonra geride iz bırakmayan türden. Sabahın erken saatlerinde varıyoruz İzmir'e. Annem ve babam el ele karşılamaya gelmişler beni. Öyle bir kucaklaşıyoruz ki yılların özlemi var sanki üzerimizde. Bornova'dan Göztepe'ye eve uzanan yolun nasıl geçtiğini anlamıyorum bile. Nurten abla ile kenetlerini veriyoruz kapıda. Gözleri dolu dolu. Yılların birlikteliği onu da bizlerden biri yapmış. Muhteşem bir kahvaltı hazırlamış Nurten abla. İzmir gevreği, domates, beyaz peynir ve el ceviziyle yaptığı reçeller. Konuşacak o kadar çok şeyimiz var ki onların da benim de. Birbirimizin ağzından alıyoruz lafı. Ayrı geçirdiğimiz şu kısacık sürede neler biriktirmişiz meğer. Okulu, yurdu, arkadaşlarımı, en çok da dünyayı anlatıyorum onlara. İnce ayrıntılara girmesem de onun incinmişliğini, içinde bulunduğu güç şartları, her zamankinden daha uzun süren keyifli kahvaltının ardından istemeye istemeye işe gidiyor babam. Annemle baş başa kalacağımız koskoca bir gün var önümüzde. Ne güzel. Yurttan sonra bana cennet gibi görünen odamda bir yandan annemle sohbet ederken bir yandan da eşyalarımı açmaya koyuluyorum. Sırt çantamın içinden çıkarıp ortalığa saçtığım torbaları toplamak da anneme düşüyor. Bu da neyin nesi diyen sesiyle irkiliyorum annemin. Elinde Anıl'ın kartı. Önemli bir şey değil diye gülüyorum. Baksana diyor annem, neler yazıyor burada. Anıl'dan hep anılmak dileğiyle. Üstün körü geçiştiremeyeceğim belli. En iyisi anlatmak. Bir ay içinde olup bitenleri tüm ayrıntılarıyla sayıp döküyorum anneme. Benim için Anıl'ın iyi bir arkadaştan öte anlam taşımadığına inanıyor sonunda. Bak kızım diyor, kuralcı, her şeye karışan bir anne olmadığımı bilirsin. Bu tür beraberliklere de karşı değilim. Gayet doğal şeyler bunlar. Aynı ortamda bulunduğun kişilerden biri öne çıkabilir. Kafa yapılarınız uyuyorsa neden olmasın? Aman anne, beni başından atmak için bu kadar sabırsız olma. Hiç acelem yok benim. Hem kafa yapısının uyması yeterli mi sence? Yüreğin kuş gibi çarpmadıkça, ayağın yerden kesilmedikçe neden beraber olasın ki? Gülü veriyor annem. Oo, bak hele, aşk arıyor kızımız. Hiçbir şey aradığım yok benim. Kendiliğinden çıkarsa karşıma, geri çevirmem. Hepsi bu. Böyle düşündüğüne sevindim Eylül. Umarım her şey gönlünce olur. Sayılı günler nasıldı çabuk geçiyor. Dönüş yolu göründü. Eşyalarımı toplamaya başladım bile. Özlediğim buluşmalarla keyiflendiğim, sevdiğim yemeklerle şımartıldığım, düş gibi geçen şu birkaç günün ardından artık ikinci mekanım olan İstanbul'a dönüş hazırlığı yapıyorum. Nurten abla yıkayıp ütülediği çamaşırlarımı, giysilerimi özenle yerleştirdi bavuluma. Önceden tahmin ettiğim gibi dönüş yolundaki yüküm gelişin tekinden ağır olacak. Ayten Hanım'ın kristal takımı bavula sığmadı, elde gidecek. Yanı sıra Nurten ablanın yaptığı elmalı kurabiyeler, tarçınlı kekler, kıymalı börekler. Tüm duygusallığım üstünde gene. Evden çıkmadan tüm odaları tek tek geziyorum. Gördüğüm her şeyi beynimin kıvrımlarına depoluyorum. Uzaklarda bir başıma kaldığımda azar azar açığa çıkarıp biraz olsun avunayım diye. Hepimiz dokunsalar ağlayacak haldeyiz. İlk kez ayrılıyoruz sanki. Annemle babamın boyun büküşleri öylesine içime dokunuyor ki, kendi burukluğumu bir yana bırakıp onları avutmaya çalışıyorum. Canım babam diye boynuna sarılıyorum babamın. Sen demez miydin, özleme dayanmak için onu parçalara bölmek gerek diye? Bu ilkiydi işte. Önümüzde yılbaşı tatili var daha. Gözyaşlarının arasından gülümsemeye çabalıyor annem. Ardından da yarı yıl tatil gelecek diye destekliyor beni. Özlemi parçalara ayırmak. İyi de kendisi parçalanırken neden yüreklerimizde beraberinde parçalıyor ki? Bir anlayabilsem. Yurda iner inmez ilk işim Ayten Hanım'ın kapısını çalmak oluyor. Bu kez ciddi bir ifade var yüzünde. İlk tanıdığımız günlerdeki Ayten Hanım havalarında. Gözlüğünün üstünden kayıtsızca göz atıyor elindeki paketlere. Şöyle bırak diye masanın yan tarafında yer gösteriyor. Benimkilere benzer, irili ufaklı birkaç süslü kutu daha var burada. Takım tamamlanmayan, yalnız biz değiliz anlaşılan. Tam çıkmaya hazırlanırken Eylül diye sesleniyor arkamdan. Annene teşekkürlerimi ilet. Bir de uçak savar yurdunda zaman zaman yer açılıyor. Eve çıkanlar falan, istersen bir şeyler yaparız. Gülmemek için zor tutuyorum kendimi. Teşekkür ederim diyorum usulca. Burası iyi. Hayten Hanım evinin tüm eksikliğini bizlere tamamlatmaya kararlı galiba. Akşama ziyaret sofrası kuruluyor yurt ortasında. Herkes evinden bir şeyler getirmiş. Sarmalar, börekler, pastalar. Bir tek dünyanın eli boş. Bir köşeye sinmiş, odadakileri izliyor. Babaannesine gitmemiş tatilde. Arkadaşında kalmış. Ayaküstü konuştuk. Arkadaşı kimdir? Nerede oturur? Soracak fırsatım olmadı henüz. Ama boynu bükük hali içime dokunuyor. Elmalı kurabiye paketini eline tutuşturuyorum. Bu da senden olsun diye fısıldıyorum. Babaannem gönderdi dersin. Aydın ne veriyor yüzü? Odanın ortasında zengin çeşitli bir açık büfe kuruyoruz. Eski tutukluğumuz yok artık. Herkes az çok kaynaşmış durumda. Güle söyleye yiyip içiyoruz. Bize katılmayan, neşemizi paylaşmayan tek kişi Ece. Epey kilo vermiş, mum gibi eriyen yüzü, heykel donukluğunda. Tatil boyunca rahat vermemiş Cengiz. Ev telefonunu nereden bulduysa gece gündüz arayıp durmuş. Gördüğüm oldu bu iş diye yakınıyor Ece. Yalnız benim değil, ailemin de huzurunu kaçırıyor artık. Gerçekten kötü durumda Ece. Keşke elimizden bir şey gelebilse. Sabah Ece ile dünyanın konuşmaları uyandırıyor beni. Dünya ile sohbet alışkanlığı olmayan Ece, dara düşünce bu inatçı tutumundan vazgeçmiş görünüyor. Günaydın diye orta yerinden katılıyorum konuşmalarına. Derse gitmediniz mi siz? Gördüğün gibi buradayız diye gülüyor dünya. Ama birazdan çıkacağım ben. Ece'nin gözü dersi falan görecek durumda değil. Öfkeyle karışık, ağlamaklı bir sesle sızlanıyor. Kapının önünde o sapıkla karşılaşma korkusuyla burada kala kaldım. Beraber çıkalım istersen diyor dünya. Sağ ol, başka bir şey var kafamda diye bana dönüyor Ece. Annemlerle konuştum. Ortam değiştirmenin yararlı olabileceğini düşünüyoruz. Şu uçak savar yurduna bir baksaydık. Benimle gelir misin Eylül? Gelirim tabii. Ayten Hanım da orada boş yer bulabileceğimizi söylemişti zaten. Dünyanın boynu bükülü veriyor. Allah bilir sen de oraya taşınırsın diye kömür gözlerini yüzüme döküyor. Dur bakalım diye gülüyorum. Daha gidip görmedik bile. Hem belli mi olur? Bakarsın hep beraber taşınıvermişiz uçak savara. Benim için çok zor diye başını önüne yiyor. Ece'nin onunla ilgilenmeye ne niyeti var ne de gücü. Hadi diyor bana. Hazırlan da çıkalım. Uçak savar yurdu Boğaziçi Üniversitesi'ne bir durak uzaklıkta Etliler Caddesi üzerinde bir bina. Ece'nin kolejden arkadaşı Seçil kapıda karşılıyor bizi. Merdivenlere adımlarken de yurt hakkında aydınlatıcı bilgiler veriyor. Öncelikle kız yurdu, erkek yurdu diye bir ayrım yok burada. Herkes aynı çatı altında kalıyor. Erkekler birinci, kızlar ikinci katta. Alışılagelmişin dışında oda değil apartman dairesi sistemi uygulanıyor. Çünkü yurt olarak inşa edilmemiş bu bina. Yabancı öğretim üyelerine lojman olarak düşünülmüş ama sonradan öğrencilere açılmış. İki banyo, iki oda, banyo, mutfak, yanı sıra odaların ikisinden de çıkılabilen Etiler Caddesi'ne nazır kocaman bir balkon. 8 kişi kaldığımız kendi odamızdan sonra cennet gibi geliyor burası bize. Ece'nin gözleri ışıl ışıl. Yer bulursak benim de buraya gelir misin diye soruyor bana. Odalar 2 kişilik. Yataklar gene ranza. Ama balkon kapısının yanına yerleştirilmiş büyüyecek çalışma masası ve ev sıcaklığını çağrıştıran dekorasyonuyla içine çekiveriyor insanı. Gelin diyor Seçil. Mutfağa doğru yürürken gelin bir de burayı görün. Ocağıyla, buzdolabıyla eli yüzü düzgün tam bir mutfak. Buzdolabını açıyor Seçil. Her katı daireyi paylaşan kişilerden birine ait. Ortak kullandıkları buzlukta sıralanmış 4 kutu doğranmış soğan paketi hepimizi güldürüyor. Öğrenci işi diyor Seçil. Kimin soğan doğrayacak hali var ki? Yıkanmış sebzeler de çok işe yarıyor. Ispanak bile pişiriyoruz burada. Öğrenci işi ama gerçek ev yaşamlarını sürdürebiliyorlar burada. Yemeklerini pişirerek, istedikleri zaman banyo yaparak, hatta dışarıdan gelecek arkadaşlarını ağırlayarak, bizim yurt yaşantımızla uzaktan yakından ilişkisi yok açıkçası. Dönüş yolunda derin düşüncelere dalmış bir halde bir süre hiç konuşmadan yürüyoruz Ece ile. İkimiz de kendi iç dünyalarımızda farklı hesaplar yapmaktayız. Annem de babam da burada kalmama çok sevinirler, eminim. Beni bundan alıkoyacak hiçbir neden yok aslında. Bir de şu içimden yükselen aykırı ses olmasa. Gözlerimin önünde canlanan silik görüntü berraklaştıkça yüreğimde tanımı güç bir sızı bırakmasa. Sözün özü, dünya düşmez aklıma. Şunuz şurasında ne kadarlık bir beraberliğimiz oldu ki? Ondan kopma düşüncesi neden bu denli etkiliyor beni? Onu benim için ayrıcalık ve vazgeçilmez kılan ne? Uçak savarın yurt ücreti diğerine göre oldukça yüksek. Bu parayı veremez dünya. İki seçenek var önümde. Dünyayı ezip geçerek buraya taşınıp rahat bir öğrencilik yaşamı sürdüreceğim ya da eski şartlarda debelenmeye devam edeceğim. Ece de en az benim kadar düşünceli görünüyor. Bu haline anlam veremiyorum. Onu frenleyecek, böyle yerinde bir girişimden alıkoyacak ne olabilir ki? Her şey çok iyi de diye başlıyor Ece. Erkeklerle kızların aynı çatı altında yaşaması takıldı kafama. Ne sakıncası var ki bunun? Ne sakıncası var ha? Tahmin edemiyor musun? Benim buraya taşındığımın ertesi günü Cengiz de bir alt katımı mekan tutar. Yani şu andakinden de yakınıma gelmiş olur. Böyle bir tehlikeyi göze alabilir miyim sence? İşte bu hiç aklıma gelmemişti. Çok haklı Ece. Benim bildiğim Cengiz ne yapar yapar Ece'nin peşine takılıp buralarda da dünyayı idare eder ona. Neyse diye onu silkiyor Ece. Güzel bir düştü. Aklımızın bir köşesinde dursun gene de. Gelişen şartlara göre kararımızı veririz. Böylesi benim de işime geliyor. Beyinlerimizin kuytusunda dinlenmeye bıraktığımız uçak savar düşümüz zaman içinde nasıl bir gelişme gösterecek bekleyip göreceğiz.